Ayrım 19.
Kansu'nun anlattığına göre Mustafa Kemal bu telgrafı alınca Erkan-ı Harbiye reisliğini yapmakta olan Miralay Kazım'a, Kazım Dirik, bu vali galiba bizden değil yahut da bize itimat etmiyor demiş. Bu zor koşullar altında Mustafa Kemal bir yandan çevresindeki tüm ordu birlikleriyle temas kuruyor, bilgi alıyor, bir yandan da halk düzeyinde yani kamuoyu liderleri düzeyinde genel bir örgütlenmenin çatısını oluşturmaya çalışıyordu. Yine ilk çektiği örgütler hakkında bilgi isteyen 44 numaralı şifreye verilen yanıtlardan birinde Diyarbakır'daki durumu şöyle anlatılmıştı. Burada vilayet-i şarkıya müdafaa-i hukuk cemiyeti teşekkül etmemiştir. Ancak bu yakınlarda Erzurum ve Trabzon'dan vilayet belediyesine keşide olunan Kürdistan hakkındaki heyecanamiz telgrafnamelerden telaşa düşen ahali-i Hristiyani'nin bu bapta bazı teşebbüsatta bulundukları meşhuttur. Diyarbakır'da bazı gençlerden teşekkül eden Kürt cemiyeti, İngiliz himayesinde bir Kürdistan istiklaliyetini takip eden propaganda yapması üzerine buraya gelen Süleymaniye hakimi siyasisi Mr. Novel'ın efkarına kapılarak beyni halili bu şiddetle reddi ve bu teşebbüsattan cemiyetler kanununa ademi mutabakatı hasebiyle mezkur cemiyet sed ve vilayetçi takibatı kanunuya yapılmakta bulunmuştur. Elyev, Diyarbakır'da İstilaf ve Hürriyet Fırkası mevcut olup bundan başka cemiyet yoktur efendim. Bu umutsuz durumu bildiren telgrafa Mustafa Kemal'in verdiği karşılık örgüt konusunda 3. Ordu Müfettişliği görevini nasıl kullandığına oldukça iyi bir örnektir. Bütün milletin beka ve istiklalini kurtarmak için birleştiği şu tarihi günlerde bir ecnebi devletin himayesine sığınarak zelil ve esir yaşamayı tercih eden her türlü içtihadatın, memleketi tefrikaya düşürecek her nevi cemiyatın dağıtılması pek vatani ve zaruri bir vazife olmakla Kürt kulübü hakkındaki tarzı hareket acizlerince de pek muvafık görülmüştür. Şu kadar ki İtilaf devletlerinin hakşikane muamelatı İzmir'in Yunanlara işgal ettirilmesi tesiriyle memleketin en ücra köşesinde bile husule gelen intibahı azim her türlü ihtirasatı siyasiye ve makasıdı mevcudu duyaneden münezzeh olmak üzere müdafaa hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerine tevlid etmiş ve bu cemiyetlere hangi zümre-i siyasiyeye mensup olurlarsa olsun her Türk, her Müslüman iştirak etmiş ve vicdan-ı millinin tezahüratı fiiliyesi bütün cihana bu surette ilan edilmekte bulunmuştur. Diyarbakır ve mülhakatında teşekkül ve teessüsüne dalalet buyurmasını ehemmiyetle tavsiye ederim. Ve bilhassa Kürt kulübünün azasıyla bugünkü telgrafname-i acizi dairesinde müzakere ederek uzlaşmak muvafıktır efendim. Devrimci bildirilerde kullandığı taktikler. Yine 3. Ordu Müfettişi ve Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari olarak imzalanmış olan bu telgrafın örgütlenme konusunda Mustafa Kemal'in tüm taktiğini yansıttığına dikkati çekmek isterim. Telgrafa bakıldığında görülen öğeler kısaca şunlardır. 1. Mustafa Kemal içinde yaşadığı günleri tarihi günler olarak nitelemektedir. Bilindiği gibi bütün büyük liderler izleyicilerini etkilemek için olduğu kadar gerçeği de yansıtan biçimde yaptıkları bütün işlere tarihi tanık tutmuşlar ve izleyicilerine tarih bilinci aşılayarak onları hem atalarının hem de torunlarının önünde sorumlu tutmak ve böylece bir devrim ruhu aşılamak konusunda hemen hemen ortak bir davranış içinde olmuşlardır. Mustafa Kemal Paşa da içinde yaşadığı günleri tarihi diye niteleyerek aynı yaklaşımı bütün öteki bildirilerinde olduğu kadar bu telgrafında da kullanmaktadır. 2. Ulusun geleceğinin ve bağımsızlığının tehlikede olduğunu belirtmektedir. Bu hiç tartışmasız bir gerçektir. Bütün iç ve dış olaylara uygun, tarihsel, siyasal ve toplum bilimsel olguları yansıtan bir yargıdır. Fakat hemen bu noktada belirtmeliyim ki, bütün kitle eylemlerinin yaratılmasında rol almış olan liderler, ilk başta mensup oldukları ulusun ya da toplumun geleceğinin ve bağımsızlığının tehlikede olduğunu vurgulamışlardır. Böylece yalnız birleşme ve bütünleşme gerekliliğini değil, aynı zamanda tehlikede olan varlığın kendi varlıkları olduğunu da belirtmişlerdir. Mustafa Kemal Paşa bu noktaya da dikkati çekmektedir. 3. Her türlü ayrılıkçı düşünceye ve bölünmeye yol açacak örgütlenmeye karşı çıkılmaktadır. Taktik olarak tek merkezden yönetilmeyecek bütün örgütleri zararlı ilan etmektedir. 4. Birleşmeyi ve bütünleşmeyi Türklük ve Müslümanlık çevresinde gerçekleştirmek istemektedir. Böylece ulusal ve dinsel ölçütleri siyasal bölünmelerin önüne geçirerek tek merkezden yönetilen bir örgütlenmenin ideolojik temellerini koymaya çalışmaktadır. 5. Birleşmeyi soyut bir amaca değil, somut bir düşmana karşı önermekte ve hedef göstermektedir. İtilaf devletleri İzmir Yunanlara karşı işgal ettirmişlerdir. Savaş, birlik içinde bu somut düşmana karşı yapılmalıdır. 6. Sonunda içinde birleşilecek olan örgütün adını da koymakta ve bunun ulusun kendiliğinden gösterdiği tepkilere biçimlenmekte olduğunu vurgulamaktadır. Burada son olarak belirtmek istediğim nokta, bu telgrafta kısaca değindiğim öğelerin Atatürk'ün tüm bildiri ve yaklaşımlarında egemen olan tepe noktalarını sergilemekte oluşudur. Daha ayrıntılı incelemeler bize Mustafa Kemal Atatürk'ün sürekli olarak bu taktik öğeleri hiçbir zaman ihmal etmediğini göstermektedir. Mustafa Kemal örgütlenmeyi askeri eylemle birlikte yürütüyordu. Anadolu'ya geçer geçmez büyük bir titizlikle toplumsal örgütlenme olayına eğilen Mustafa Kemal Paşa acaba yalnız bir romantik halk aşığı rolünde miydi? Bu sorunun yanıtı kesin bir hayırdır. Mustafa Kemal Paşa her şeyden önce bir askerdi. Özellikle düşmanın askeri bir güçle vatana saldırdığı bu dönemde olayın yalnız bir halk örgütlenmesi sorunu olmadığını çok iyi biliyordu. Bu nedenle bir yandan ülkenin çeşitli yer ve kesimlerinde örgütlü bir tepkiyi oluşturmaya çalışırken öte yandan da eylemin askeri yönünü hiç ihmal etmiyordu. Anadolu'ya geçtikten sonra yaptığı temaslara baktığımızda da bu gerçek bütün açıklığıyla ortaya çıkar. Zaten kendisi de bu gereği ilk olmak üzere bütün ordu ile temasa geçmek lazımdı diye genel bir stratejik ilke olarak belirtmiştir. Samsun'a ayak bastıktan 2 gün sonra Erzurum'daki 15. Kolordu'nun komutanı olan Kazım Karabekir Paşa ile haberleşmeye başlar. Doğrudan doğruya emrinde olan 2. Kolordu Sivas'taki 3. Kolordu'dur. Onun komutanı olan Miralay Refit'i de birlikte getirmiştir zaten. Yine aynı günlerde Ankara'da bulunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa ile bilgi alışverişi başlamıştır. Bütün bunlar belgelerden anladığımıza göre hep Mayıs ayı içinde gerçekleştirilmiş olan adımlardır. Oysa sivil örgütlenmeye ilişkin haberleşme 1 Haziran tarihinde çekilen telgraflarla başlar. Pek doğal olarak gerek askeri gerekse sivil temaslar Mustafa Kemal Anadolu'ya geçmeden çok daha önce başlamıştır. Burada yalnız Samsun'a çıkıştan hemen sonra girişilen etkinliklerdeki zamanlamaya ve bunun anlamına işaret etmek istiyorum. Örgütlenme stratejisi Cafer Tayyar'a yazılan telgraf. Mustafa Kemal bir yandan Anadolu'yu örgütlemeye çalışırken öte yandan Trakya'yı da bu örgütlenmenin içine sokmak için çaba harcıyordu. İstanbul'dayken Dünya Savaşı yenilgisi sonunda hemen oluşmuş bulunan Trakya Paşa Eli Müdafaa-i Heyeti Osmaniyesi'nin yöneticileriyle temasları olmuştu. Samsun'a çıktıktan kısa bir süre sonra zamanın Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'ya aralarında kararlaştırdıkları özel bir şifre ile Edirne'deki Kolordu komutanının kim olduğunu ve Cafer Tayyar'ın nerede olduğunu sordu. Gelen yanıtta Cafer Tayyar'ın 1. Kolordu komutanı olarak Edirne'de bulunduğu bildiriliyordu. Bunun üzerine Mustafa Kemal sonradan arasının iyice açılacağı Cafer Tayyar'a aşağıdaki telgrafı yolladı. Bu telgraf henüz alınmamış kararları alınmış olarak göstermesi ve Mustafa Kemal Paşa'nın genel eylem stratejisini açıkça ortaya koyması bakımından çok ilginçtir. Bir başka deyişle telgrafın kendisi bir taktik, içeriği ise genel stratejidir. Bu açıdan üzerinde dikkatle durulması gereken telgraf şöyleydi. İstiklal milliğimizi boğan ve inkısam-ı vatan tehlikelerini ihzar eden Düveli İtilafiye'nin icraatı ve hükümeti merkeziyenin esir ve aciz vaziyeti malumunuzdur. Millet mukadderatını bu mahiyette bir hükümete temsil etmek maazallah inkızara münkat olmak demektir. Tekmir Anadolu ahalisi istiklal-i milliyi tahlis için baştan aşağı yek vücut bir hale getirilmiş ve bila istina tekmil kumanda heyetleri ve arkadaşlarımız yüksek bir fedakarı ile müşterekten ihtizahı karar eylemiştir. Vali ve mutasarrıflarının hemen kaffesi de bu halka efradını alınmıştır. Bu âli hedef için müdafaa-i hukuk-u milliye ve reddi ilhak cemiyetinin ünvanı şamili kabul edilmiştir. Anadolu'daki teşkilat kaza ve nahiyelere kadar tevessü ediyor. İngiliz himayesinde bir müstakil Kürdistan teşkili hakkındaki İngiliz propagandası ve bunun taraftarını da bertaraf edildi. Kürtler de Türklerle birleşti. Trakya Cemiyeti ve Edirne Vilayeti Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ile el ele vermek ve Umum Anadolu ve Trakya Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Reddi İlhak Cemiyetlerini tevhid etmek ve Anadolu ve Rumeli Umum Vilayatı'nın murahhaslarından mürekkep, kuvvetli bir heyeti merkeziye teşkil etmek tarakarrur etti. Bu heyetin İstanbul'un murakabesinden ve ecnebi devletlerin nüfuz ve tesirinden tamamıyla azade kalacak ve sadayı milliyi gür bir sesle cihana duyuracak veçhiyle Anadolu'nun merkezinde ve en münsarip olarak Sivas'taki inkadı münasip görülmüştür. Lüzumuna göre İstanbul'da haiz-i selahiyet olmamak üzere bir heyet-i mümessile bulundurulabilir. Ben İstanbul'dayken Trakya Cemiyeti azasıyla teatli efkar etmiştim. Şimdi zamanı geldi. İcap edenlerle mahremane görüşülerek derhal teşkilatta bulunulmasını ve buraya kıymettar bir iki zatın muharras olarak fakat ketmi hüviyetle Samsun veya Şimendifer tarikiyle yola çıkarılmasını ve onlar gelinceye kadar da Edirne vilayetinin vekil ve müdafaa-i olmak üzere Anadolu'da beni tevkil ettiklerine dair imzaları tahtında bir vezikanın imzayı alinize ve şifreli telgrafla bildirilmesini rica ederim. Bu gaye istiklal tahsil oluncaya kadar tamamıyla milletle birlikte fedakarane çalışacağımı, mukaddesatım namına yemin ve bunu gördüğüm arzuyu milli üzerine her tarafta tahmin ettim. Artık benim için Anadolu'dan hiçbir yere gitmemek katidir. Bu karar umum arkadaşlarımızın karar ve kanaatine tamamıyla müstenasittir. Gözlerinizden öperim. Telgrafın usulünün ve de sürati işarına muntazırım. Bu telgrafı da 3. Ordu Müfettişi Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari Mirliva Mustafa Kemal olarak imzalamıştır. Düş ve Gerçek. Cafer Tarrayar'a yollanan bu telgraftaki ana başlıkları özetleyip bunların Mustafa Kemal eylemi içinde zamanlamasına baktığımızda oldukça ilginç sonuçlarla karşılaşırız. Şimdi satır başları halinde telgrafın içeriğini ayıralım ve bunları tek tek gerçek durumla karşılaştıralım. 1. Bütün Anadolu halkı ulusal bağımsızlığı elde etmek için birleşmiştir. Bu yargı tümüyle bir özlemdir. Henüz halk ve eşraf durumunun ne olduğunu tam bilincinde değildir. İşgalci güçlerle bile işbirliği yapanlar vardır. 2. İstisnasız bütün komutanlar durumu İstanbul hükümetine bırakmamak ve bağımsızlığı elde etmek amacıyla çalışmak için ortak karar almışlardır. Hele bu noktanın gerçekle uzak yakın hiçbir ilişkisi yoktur. Hatta gerçek tam tersinedir. Bilindiği gibi Cafer Tayyar'a çekilen telgrafın tarihi 18 Haziran'dır. Şimdi 21 Haziran'da yani telgrafın yollanmasından 3 gün sonra Ali Fuat Cebesoy, Refet Belle ve Rauf Orba ile yaptığı toplantıyı kendi ağzından dinleyelim. Bu toplantıda Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanmasına ilişkin karar alınmış ve her yere bildirilmiştir. Böylece Cafer Tayyar'a çekilen telgrafın bir başka ortak karara bağlı üyesi, Sivas'ta ulusu temsil eden bir kongre toplaması önerisi düşünceden uygulamaya aktarılmıştır. Efendiler, o müsvedde işte aynen şu kağıtlardadır göstererek 4 maddeyi ihtiva ediyor. Muhteviyatını beyan ettim. Nihayetinde benim imzam vardır. Bir de vaziye itibariyle Erkan-ı Harbiye'de reisim bulunan Miralay Kazım Bey'in, Erkan-ı Harbiye'den tebliğe memur Hüsrev Bey'in, makamatı askeriyeye şifre eden Yaverim Muzaffer Bey'in ve makamatı mülkiyeye şifre eden bir memur efendinin imzaları vardır. Görüldüğü gibi sözü geçen imzalar Mustafa Kemal Paşa'ya askeri ve siyasal destek veren komutan arkadaşlarının değil, emrinde çalışanların imzalarıdır. Bu bakımdan ne bir ortak karardan ne de herhangi bir destekten söz etmenin olanağı vardır. Şimdi ünlü ortak karar olayını yine Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından dinlemeyi sürdürelim. Ben müsveddenin yeni gelen arkadaşlar tarafından da imzalanmasını arzu ettim. O esnada Rauf ve Refet Beyler benim odamda, Fuat Paşa diğer bir odada bulunuyorlardı. Rauf Bey misafir olduğundan bu müsveddeye vaaz-ı imza için kendinde bir alaka ve selahiyet görmediğini nezaketen ifade etti. Bunun bir hatırayı tarihi olduğunu dermeyan ederek imza etmesini söyledim. Bunun üzerine imza etti. Refet Bey imzadan intisaf etti ve böyle bir kongre akdindeki maksat ve faydayı anlayamadığını söyledi. İstanbul'dan beri beraber getirdiğim bu arkadaşın tuttuğumuz yola nazaran anlaşılması pek basit olan bir meselede izhar ettiği haleti fikriye ve hissiyeden müteellif oldum. Fuat Paşa'yı çağırdım. Paşa noktayı nazarımı anlayınca derhal imza etti. Fuat Paşa'ya Refet Bey'in tereddüdü sebebini anlayamadığımı söyledim. Fuat Paşa, Refet Bey'den biraz ciddi, istizahta bulunduktan sonra Refet Bey müsveddeyi eline alarak kendine mahsus bir işaret vaz etti. Öyle bir işaret ki bunu bu müsveddede bulmak biraz müşküldür. Görüldüğü gibi Cafer Tayyar'a çekilen telgraftan ancak 3 gün sonra yazılan ünlü Amasya Tamimi bile bu komutan tarafından ancak anı olarak öteki tarafından da okunmaz bir biçimde ve uzun tartışmalardan sonra imzalanabiliyor. Üstelik Refet Bey Mustafa Kemal'in emrinde bir komutandır o sırada. 3. Vali ve mutasarrıfların tümü bu halka çevresindedir. Bu sözde o sıralarda ancak bir umuttan, bir istekten başka bir niteliğe sahip değildi. Hem Mustafa Kemal Nutuk'ta bu sözünün doğru olmadığını belirten pek çok örnek verir. Hem de zaten o sırada böyle bir birleşik cephe için zaman henüz çok erkendir. Örneğin sonradan kendisinin en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Masar Müfit bile kendisini damat Ferit'in adamı sanmaktadır. 4. Bu yüksek amaç için Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinin adı altında örgütlenme yapılacaktır. Zaten bunların örgütlenmesi Anadolu'da kaza ve nahiyelere dek kök salmıştır. Bu yargı olsa olsa Mustafa Kemal'in o dönemde imparatorluğu ikiye bölmüş olan iddiatçı-itilafçı ayrımını yok ederek tüm kişileri kendi arkasında düşmana karşı seferber edebilmek için kullanmayı düşündüğü bir taktiğin belirtisidir. Yoksa o sırada kendiliğinden oluşmuş bulunan örgütler arasında ne eşgüdüm vardı ne de bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın dediği denli yaygın ve köklüydü. 5. İngilizlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkan bağımsız Kürdistan eylemi sona ermiş ve Kürtler Türklerle birleşmiştir. Bu da yalnız Mustafa Kemal'in telgrafla Diyarbakır'a bildirdiği emirlerin hemen yerine getirilmiş olduğu varsayımına dayalı bir yargıdır. 6. Tüm ülkeyi temsil etmek üzere Anadolu ve Trakya Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerini birleştirmek ve bu örgütün Anadolu ve Rumeli temsilcilerinden kurulu güçlü bir merkez yönetim kurulu oluşturmak kararı alınmıştır. Cafer Tayyar'a verilen bu haber gerçeği değil, tam anlamıyla Atatürk'ün kafasındaki modeli belirtiyordu. Telgrafın bundan sonraki maddeleri bu ilkeler çerçevesinde Cafer Tayyar'dan neler yapması gerektiğine ilişkin isteklerden oluşmaktadır. Gerçekleşen düş. İşin ilginç yanı, Cafer Tayyar'a çekilen telgrafın o anda gerçeğe uygun olmamasına karşılık, içinde belirtilen bütün yargıların ve haberlerin zaman geçtikçe teker teker gerçekleşmiş olmasıdır. Bu telgrafın üzerinde bu denli durmamın iki nedeni var. Birinci neden, içinde belirtilen ilkelerin Atatürk'ün tüm bağımsızlık savaşı stratejisini kapsamakta oluşudur. İkinci neden ise telgraftaki havanın Mustafa Kemal'in konuya esas yaklaşımını belirlemesidir. Bütün telgraflar Mustafa Kemal'in belli komutanlar adına ve halk ile birlikte eylem yaptığı havası içinde kaleme alınmıştır. Eylemin genel gelişimi içinde bu hava gerçekten de yaratılmıştır. Fakat telgrafın çekildiği sırada bu yalnız Mustafa Kemal'in kafasındaki plandır. Yoksa gerçek değildir. Henüz ne komutanların ne de kitlelerin desteği alınabilmiştir. O ise imparatorluğu yıkıp yerine cumhuriyeti kurmaya bile karar vermiştir o aşamada. Dolayısıyla sihirli kelime temsildir. Mustafa Kemal Paşa bağımsızlık savaşını elbette heyeti temsiliye reisi olmadan da örneğin Osmanlı ordusunun bir generali olarak örgütleyebilir ve yürütebilirdi. Telgrafta dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, genel mantığın eylemin düşman istilasına karşı başlatıldığı ve mevcut hükümetin yatsınması gerekçesine dayandığı biçiminde geliştiğidir. Bütün bu noktalar düşünüldüğünde görülecektir ki Mustafa Kemal'in örgütçülüğü artık tümüyle temsil ilkesine ve stratejisine dayalı bir örgütçülüğe dönüşmüştür. İşte bu örgütçülüktür ki onun Cafer Tayyar'a yolladığı telgraftaki düşlerini zaman içinde birer birer gerçeğe dönüştürmüştür. Temsil stratejisi. Mustafa Kemal'in 3. dönemdeki örgüt sorunu artık stratejik olarak padişahın otoritesine karşı bir ulusal irade oluşturmak biçiminde algılanabilir. Bu dönemde yukarıda da belirttiğim gibi artık sorun ne yapılacağı sorun olmaktan çıkmıştır. Mustafa Kemal Paşa ne yapacağını çok iyi bilmektedir. Sorun nasıl yapılacağı sorunudur. Düşman kovulacak, vatan kurtarılacak, imparatorluğu da el konacaktır ama nasıl? İşte bu noktada örgütün ardındaki ideoloji için işine karışmaktadır. Bütün bu işler Fransız devriminin getirdiği ulusçuluk ve cumhuriyet düşüncelerine dayalı olarak yapılacaktır. Örgüt açısından bu düşüncelerin iki işlevi vardır. Birinci işlev, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bu düşünceler çerçevesinde örgütlenerek Mustafa Kemal'in liderliğinde toplumsal kaynakların seferber edilebilmesidir. İkinci işlev ise savaş sonrası kurulacak siyasal yapıda imparatorluğa el konurken yine bu düşüncelerin kuramsal ve hukuksal temel oluşturmasıdır. İşte tam bu noktada örgütü başarıya götürecek taktiklerle ulusal temsilin sağlanmasına yönelik strateji arasında bir çatışma gözükmektedir. Hem örgütü yukarıdan aşağı bir emir komuta zinciri içinde kuracak ve tüm eylemi tek elden yöneteceksiniz, hem de bunu ulus adına temsil ilkesine göre yapacaksınız. Üstelik uluslararası planda da Batı'nın sahip olduğu çağdaş siyasal değerlerden sapmadığınızı düşmanlarınızı bile inandıracaksınız. Bu son derece zor, çatışan strateji ve taktik öğelerinin uzlaştırılmasını ancak Mustafa Kemal gibi bir örgüt dehası becerebilirdi. Şimdi bu genel stratejinin özel taktiklere nasıl uzlaştırıldığını Atatürk'ün ağzından Mazhar Müfit'in anılarından görelim. Bilindiği gibi Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919'da toplanmıştır. Oysa kongrenin ilk açılış tarihi 10 Temmuz olarak saptanmıştı. Bunu öğrenen İngiliz albayı Rawlinson 9 Temmuz'da Mustafa Kemal'i görmeye gelir. Rawlinson mütareke koşullarının Erzurum'daki uygulamasını denetlemekle görevlidir. Emrinde 2 manga kadar asker de olan Rawlinson ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un da yeğenidir. Bir anlamda hem askeri hem siyasal hem de mütareke koşullarına göre hukuksal güç sahibidir. İşte bu albay Erzurum Kongresi'ni önlemeye kararlıdır. Mustafa Kemal'e açıkça kongreden vazgeçmezseniz kuvve-i cebriye ile toplantının dağıtılmasına mecburiyet hasıl olacak der. Buna karşılık Mustafa Kemal o halde biz de mecburi ve zaruri olarak kuvvete karşı koyar ve herhalde milletin kararını yerine getiririz yanıtını verir. Bunun üzerine de Mazhar Müfit kapıyı açarak Rawlinson'ı dışarı çıkarır. Kongrenin selameti için alınması gerekli önlemlerin belirlendiği taktiklerle genel strateji çatışması bu konuşmanın hemen ardından Mustafa Kemal Paşa'nın şu değerlendirmesinde açığa çıkar. Pek ihtimal vermiyorum ve ciddi telakki etmiyorum ama şayet bu zat kongrenin toplanmasına müdahale etmeye ve mani olmaya kalkışırsa bizim de tedarikli bulunmamız lazım gelir. Aklıma kolordudan biraz muhafız asker istemek gelmiyor değil. Fakat bu iyi bir şey olmaz. Kongreyi millet değil asker yaptı ve yaptırdı derler. Ordunun baskısı ve müdahalesi altında Erzurum Kongresinin yapılmış olduğu hakkında herhangi bir tahminin yürütülmesi dahi işimize el vermez. Görüldüğü gibi aslında bütünüyle bir generalin, Mustafa Kemal'in hemen hemen tümüyle askeri gücüne ve ününe bağlı olan bir eylemi askerden arındırılmış olarak göstermek genel stratejinin bir gereğidir. Öte yandan kongre için yalnız içten değil dıştan da ciddi bir engelleme söz konusudur. Sonunda bulunan çözüm yolu da son derece basit ve etkindir. Sivil giydirilmiş seçme polis ve jandarmalar kongrenin açıldığı ve açık kaldığı günlerde o civarda seyirci halkmış gibi bulunacaklar ve herhangi bir müdahale vukuunda silaha silahla mukabele edecekler. Bu önlemler karşısında Mustafa Kemal'in şu sözleri, ulus iradesini egemen kılmaya çalışan bir liderin deneyimli geçmişinin kendisine sağladığı üstünlükleri vurgular. Ben bir şey olacağına, İngiliz kolonelin müdahale cesaret ve cüretini kendinde bulabileceğine asla kani değilim. Sadece en zayıf ve vuku en imkansız ihtimalatı dahi göz önünde tutmak daimi ihtiyadımdır. Sadece bu tedbir ve tertibin mahremiyetine itina etmek ve ortalığı beyhude telaşa vermemek asli şarttır. Hem önlem alınacak hem gizlilik içinde uygulanacak. Bu tutum Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün yaşamında egemendir. Yanındaki arkadaşlarının bir bölümü aslında İttihat ve Terakki'nin silahşörlük geleneğini sürdüren kişilerdir. Nitekim yukarıdaki sözleri şöyle tamamlıyor Mustafa Kemal. Hoş bu da olmasaydı herhangi bir menfi ihtimal karşısında benim Ali Şevket, Cevat Abbas ve bir iki arkadaş dahi kongre binası önünde göndermem kongreyi muhafaza etmek için kafi gelirdi. Bütün bu konuşmalar sonunda 23 Temmuz'da kongre açıldığında her türlü önlem alınmış, ayrıca Recep Zühtü, eski milletvekillerinden, Cevat Abbas, Paşa'nın yaveri ve merhum Bolu mebusu, Şevket, eski Bilecik mebusu, beyler de ayrıca kapıda muhafız olarak yer almış bulunuyorlardı. Kongre taktikleri. Reddi ilhak ve müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin son aşaması Sivas Kongresi ile noktalanmıştır. Padişaha karşı oluşturulacak siyasal gücün kaynağını ve bağımsızlık savaşının tek elden yönetimini sağlamak üzere girişilen bu örgütçülük eylemi yalnız genel toplum düzeyinde değil, kongre düzenlenmesi ve yönetimi açısından da sürekli bir biçimde özel taktiklerin kullanılmasını gerektirmiştir. Birinci sorun, ulusal iradeyi temsil edecek olan bir kongreye Mustafa Kemal Paşa'nın asker kimliğiyle katılmasının sakıncalarıydı. Özellikle dış ülkeler üzerindeki etkiler bakımından çok önemli görülen bu nokta, Mustafa Kemal'in ince bir manevrasıyla görkemli bir biçimde çözülmüştü. Kongrenin açılışı için saptanan ve sonra 13 gün ertelenen tarihten 2 gün önce Mustafa Kemal Paşa bütün görevlerinden istifa ediyor ve bu andan itibaren hiçbir resmi sıfat ve memuriyetim yok. Bir millet ferdi olarak ve milletten kuvvet ve kudret alarak vazifeye devam edeceğim diyordu. İkinci nokta, seçilmiş delegelerden oluşan kongreye Mustafa Kemal'in hangi yetkiyle katılacağıydı? Çünkü kongre delegeleri mahallelerinde daha önceden seçilmişlerdi. Bu sorunun nasıl çözüldüğünde Mazhar Müfit'ten dinleyelim yine. Bu maksatla Hoca Raif Efendi'nin başkanlığında bulunan Erzurum Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuku Cemiyeti'nin bir içtimai sonunda Mustafa Kemal Paşa'dan bir tezkere ile heyeti faale reisini kabul etmesi rica edilmiş ve kendisine 5 iş arkadaşı da gösterilmişti. Bu 5 arkadaş Rauf Hoca Raif Efendi, bilahare heyeti temsili azası ve Erzurum milletvekili, emekli binbaşı Süleyman, Kazım Necati, Erzurum'da çıkan Albayrak gazetesi müdürü, Dursun Beyzade Cevat, marifçi ve halen Erzurum milletvekili beylerdi. Hüseyin Rauf Bey de heyeti faale ikinci reisliğine seçilmişti. Heyeti faaleyi bu şekilde seçen cemiyet, İstanbul'da bulunan umumi merkeze de bir telgraf çekerek kongrede umumi merkez adına rey, mütalaa, hak ve yetkilerinin Mustafa Kemal Paşa'ya verilmesini rica etmişti. Bütün bu önlemlerle yetinmeyen müdafaa-i hukukçular kesin çözüm sağlayıcı taktik darbeyi de ihmal etmemişlerdi. Mustafa Kemal Paşa ile Hüseyin Rauf Orbay Bey'in kongre delegelikleri ve de ayrıca Cevat Dursunoğlu'nun ve Kazım Bey'in kongre mürahhaslıklarından istifa eylemleriyle boşalan iki yere mürahşülnehlerinin seçilmesiyle temin edilmişti. Açıkça görüldüğü gibi Mustafa Kemal Paşa kongrenin güvenliği konusunda olduğu gibi hukuksal açıdan da hiçbir noktayı rastlantıya bırakmak niyetinde değildi. Nitekim kongrenin açılışına bütün yüksek rütbeli komutanları başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere yanına alarak gitmişti.